Hayatın sesleri. Haftanın son günündeki birlikteliğimize hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. İşte başladı Hayatın Sesleri. Bizler yine siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri için 15.55'e dek buradayız. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 3419 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimizi de hemen hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra şimdi gelin Memleketim FM ortak yayınıyla olan birlikteliğimizde ilk müziğimize kulak verelim.
Son gülüşün duruyor yüzümde. Çok sevenlerin deli hali. Söz, sana yeminim, sana söz. Kör olayım yalansa. Başka renkte iki göz. Sana yemin, sana söz. Kör olayım yalansa. Değmedi değmez gözüme başka renkte iki göz.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve hemen stüdyo konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı Öğrenci İlişkileri Koordinatörü Sayın Ramazan Coşkun bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Evet, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak dünyanın farklı bölgelerinden eğitim almak için Türkiye'ye gelen öğrencilere yönelik bir yarışma düzenleniyor. Uluslararası Öğrenci Kent Rehberi Yarışması. Evet. Bu yarışmayla ilgili dinleyicilerimize bilgiler aktarmak istiyoruz. Ne kadar zamandır düzenlenen bir yarışma? Bu sene başvurular nasıl başladı?
Biz bu yıl ilk defa böyle bir yarışmayı başlattık ve Aralık ayı itibariyle de öğrencilerden başvurularını almaya başladık. Yarışma 16 Mart 2018 tarihinde sona erecek. Yani çalışma, detaylı bir çalışma olduğu için başvuru süresi biraz uzun.
Nasıl bir yarışma bu?
Şöyle,
ne hemen tür bir çalışma sonucunda ortaya çıktı böyle bir yarışma yapmak?
Şimdi biz başkanlık olarak Türkiye Bursları projesiyle ülkemizde eğitim alan uluslararası öğrencilerle ilgileniyoruz ve bu kendi ülkelerinden ayrılıp ülkemizde yüksek öğretim yapmak üzere gelen uluslararası öğrencilerin bulundukları şehirde kültürel adaptasyonlarını, uyum süreçlerini kolaylaştırma amacıyla böyle bir proje başlatmak istedik, yarışma başlatmak istedik ve 16 ilde sınırlı olmak üzere bu yarışmayı başlattık. Ya bu yarışmayla da biz işte uluslararası öğrencilerin nasıl bir şehirde eğitim alacaklarını, şehre ilişkin farkındalığı arttırma amaçlı böyle bir program, yarışma düzenledik. Başvurular zaman zaman alıyoruz ama dediğim gibi 16 Mart tarihine kadar önümüzde biraz vakit var ve başvuru sonuna kadar da daha fazla sayıda başvuru almayı bekliyoruz.
Evet, şimdi kimler katılabiliyor yarışmaya?
Bu yarışmaya aslında ilk öğrenciler ekip olarak katılabiliyorlar. En fazla 5 kişilik bir ekip olacak ve içerisinde mutlaka bir Türkiye burslusu öğrenci olmak üzere 2 tane uluslararası öğrenci ile Türk ve uluslararası öğrencileri ortak olarak katılabileceği bir yarışma.
Peki bu öğrenciler birbirlerini kendileri mi buluyorlar yoksa siz mi eşleştiriyorsunuz?
Kendileri üniversiteden arkadaşlarıyla tanıştıkları kişilerle bir ekip çalışması olarak biz bunu değerlendirmeye alacağız.
Evet. Sonrasında?
Sonrasında gelen başvuruları inceleyeceğiz ve her il bazlı ayrı ayrı olmak üzere birinci olan ekip, birinci, ikinci ve üçüncü olan ekiplere para miktarı ödülümüz var. Ödül vereceğiz arkadaşlarımıza.
Şimdi bu 5 kişilik gruplar ne yapacaklar?
Bu 5 kişilik...
Nasıl hazırlanacaklar yarışmaya? Yani nedir yarışmanın şartları?
Yarışmanın şöyle bir kent rehberi hazırlayacaklar. Ya işte şehrin tarihine ilişkin...
Yaşamak istedikleri şehrin mi yoksa Türkiye'deki?
Şu an bir öğrenci geldi ve Ankara'da yüksek öğretimini devam ettiriyor.
Evet.
Ankara'ya ilişkin tecrübelerini aktaracaklar aslında. Nerede yemek yenir, nerede konaklanır, sosyal kültürel faaliyetleri nerede yürütebilir, ulaşım imkanları nasıldır, üniversitede akademik anlamda yeni gelecek öğrencilere ne tür tavsiyeleri olur, işlem, gündelik hayata dair ve akademik hayata dair pratikleri öğrencilere sunabilecekleri bir rehber olacak aslında,
evet,
bu yarışma.
Peki bu rehber öğrenciler kaçıncı sınıf öğrencisi olacaklar? Birinci sınıf öğrencisi?
Birinci sınıftan ziyade ikinci, üçüncü, evet, ve son sınıfta olan ve lisansüstü düzeyde olan öğrencilerin katılacağı olacaklar. Bir şey olacak.
Evet.
Ve o şehre dair gerekli bilgiyi almış, artık o pratiği sağlamış ve yeni gelecek öğrencilere rehberlik edecek öğrencilerin yarışmaya katılmasını arzuluyoruz.
Evet. Bu arada tabii yarışmayla ilgili daha detaylı bilgi herhalde
tabii Türkiye Bursları web sitemizde mevcut.
Sitesinde var.
Nasıl yazılacağına ilişkin, özel şartlara ilişkin birçok detaylı bilgi merak eden arkadaşlarımız oradan ulaşabilecekler.
Evet. Ama biz yine de bilgi verelim tabii nasıl ki yazılacağı konusunda.
Yarışmanın dili kesinlikle Türkçe olacak.
Hı hı.
Türkçe hazırlanacak ve yine sitede bulacakları üzere, yani bir konu başlığı hakkında kaç sayfa yazabileceklerine ilişkin de bir sınırlamamız var. Örneğin akademik konularla ilgili, yani okulda ders kaydı nasıl yapılır,
hı hı,
nerelerden, akademik takvim nasıldır gibi konularda en fazla 3 sayfalık bir bölüm yazabilecekler. İşte ulaşım imkanları nasıldır şehirde, onunla ilgili de en az 3 sayfalık bir şey. Konaklama imkanları, sağlık hizmetleri, sosyal kültürel faaliyetler. Aslında o rehberin içerisinde konu başlıkları var. Ve bu konu başlıklarına ilişkin ne kadar sayfa yazabilecekleri sınırlı. Biz öğrenciler başvurularını bize doğrudan kendileri yapacaklar. Hazırlıklı rehberi doğrudan, evet, bize göndermek suretiyle başvurularını, evet, tamamlamış olacaklar.
Evet. Şimdi böyle bir yarışmadaki amaç öğrencilerin bulundukları kentlerde, hı hı, uyum sağlamadaki problemleri midir? Neden böyle bir yarışmaya gerek duydunuz acaba?
Şöyle, yeni gelecek öğrenci merak ediyor. Nasıl bir şehirde eğitim alacağını bilmiyor.
Hı hı.
Biz yeni gelen öğrencilere şehir tanıtıcı, ya geldiği zaman uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla böyle bir şeye giriştik. Aynı zamanda da halihazırda okuyan öğrenci de, yani sadece okulla olan ilişkisinin dışına çıksın. Yani şehirde yeni gelen öğrencilerin ne tür önerilerde bulunabilir? Şehre ve üniversiteye ilişkin farkındalığı arttırma amaçlı biraz da bu işe girmiş durumdayız. Asıl amacımız iki tane, dediğim gibi. Hem yeni gelen öğrencilere rehberlik yapmak, halihazırda okuyanların da hem akademik hem de şehirlerine olan farkındalığı arttırmak.
Arttırmak. Peki hangi illerin rehberleri hazır? 17 il mi dediniz?
Şu an 16 ille biz 16 yarışmaya il başladık. Hı hı. Yani Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir gibi büyük şehirler ağırlıklı olarak 16 şehirde bu yarışmayı başlattık.
Evet. Peki başvurular nasıl yarışmaya?
Zaman zaman başvurular geliyor. Yani şu an tam bir sayı veremeyeceğim açıkçası.
Evet.
Yani son günü beklemek başvuruları açıklama anlamında daha sağlıklı olacaktır.
Çünkü kapsamlı bir,
evet,
yarışma. Hazırlıkları daha sürüyor
o yüzden,
olabilir.
O yüzden
çünkü
başvuru süresi de
uzun. Önünüzde de zaman var. Mart'ın 16'sı mı?
Mart 16, evet. 16,
evet,
Mart
son katılma tarihi. İnternet üzerinden mi katılıyorlar?
Hayır. Bize hazırladıkları rehberi belli bir PDF formatta ya da çıktılarını, hı-hı, alarak başkanlığa doğrudan posta yoluyla iletmek suretiyle başvurularını tamamlayacaklar. Online bir şekilde başvuru almayacağız.
Evet. Peki ödüller neler olacak?
Ödüller, birinciye ödülümüz 7500 TL olacak. Bu tabii ekibe verilecek bir şey. 5 kişi olursa tabii her biri, evet, için ayrı değil. Ekibe yapılacak bir ödeme. İkinci için 5000 lira, üçüncü ekip için de 2500 liralık bir ödememiz olacak.
Evet. Peki şimdi öğrencilerin acaba o gittikleri kentlerde ne gibi problemler yaşıyorlar? Yaşadıkları problemler neler? Bu rehber ne kadar ön ayak olabilecek onlara?
Ya öğrenciler geldiklerinde, dediğim gibi, yani farklı büyüdükleri, yetiştikleri topraklardan farklı bir yere geliyorsunuz. Farklı bir ülkeye gidiyorsunuz. Farklı dilini çok az konuştuğunuz bir yere geliyorsunuz. Az çok biliyorsunuz belki Türkçe'yi,
evet,
ama... Yani en temel anlamda, yani üniversitesiyle yurdu arasındaki ulaşımı nasıl sağlayacak? Sosyal hayatını, hafta sonları nasıl geçirecek? Ya bir otobüs kartını nereden alacağını bile buralarda yazması öğrencilerin hayatını tamamen kolaylaştırıcı bir etki yaratacağına inanıyoruz biz. Uzun vadeli zaten bu şeyler hazırlandığında, rehberler hazırlandığında birinci olan arkadaşlarımızın hazırlıkları rehberleri yeni gelen öğrencilere de dağıtacağız. Onlara da rehberi sunacağız ve şehirdeki o imkanları sağlamış olacağız.
Evet. Peki bundan sonra bu yarışma devam edecek mi şehir sayısı artarak?
Biz artmasını arzuluyoruz. Bu ilk yarışma olduğu için genel bir durumda değerlendireceğiz. Yani önümüzdeki yıllarda da farklı şehirlerde bunu devam ettirmeyi arzuluyoruz.
Evet, gerçi seçilen iller oralardan gelen öğrencilerin çoğunlukla gittikleri okulların bulunduğu iller galiba,
evet,
değil mi?
Bizim Türkiye Bursları olarak da en fazla öğrencimizin bulunduğu şehirleri tercih ettik. Dediğim gibi önümüzdeki yıllarda da farklı şehirlerde bunu devam ettirmeyi arzuluyoruz.
Evet. Peki daha farklı çalışmalarınız var mı yurt dışı Türk ve akraba toplulukları olarak?
Tabii Türkiye Bursları kapsamında eğitim alan öğrenciler için öğrencilerimizin gerek sosyal, kültürel, gerekse mesleki anlamda çalışmalarını teşvik etmek için bazı projelerimiz var. Onları destekliyoruz. Özellikle mesleki anlamda sadece akademik hayatta sınırlı kalmamak üzere işi akademide öğrendiklerini pratiğe de dökmek amaçlı staj desteklediğim staj programları var. Hı hı. Ayrıca öğrenci akademileriyle de artık öğrencinin eğitim aldığı alanda bir kademe daha ileri giderek uzmanlaşmasını sağlayacak özel atölye çalışmalarımız var. Bu tür şeylerle de öğrencinin üniversiteyi bitirdiği zaman artık gerek sosyal hayatta gerekse akademik anlamda iş hayatına daha hazır hale getirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Evet, dolayısıyla oralardan gelip buralarda öğrenim gören öğrenciler bu anlamda hiçbir sıkıntı yaşamasınlar diye her türlü ortam
kesinlikle
hazırlanıyor aslında.
Gerekli iyileştirmeyi yapmaya çalışıyoruz.
Hı hı. Evet, çok da arkadaşları var onların zaten burada. Hele bu tür yarışmalarla, bu tür onlar için planlanmış projelerle kendilerini çok daha iyi, kendilerini çok daha ülkelerinde gibi hissedebiliyorlar aslında.
Kesinlikle. Ya biz de işte onları dediğim gibi her türlü anlamda devlet olarak destek olmaya çalışıyoruz ve bir şekilde onları uzun vadede profesyonel hayata hazırlamaya çalışıyoruz.
Ne güzel. Zaten oralardan gelip buralarda öğrenim görüp de sonradan ülkesine dönmeyen de pek çok öğrenci var aslında herhalde, değil mi?
Tabii oluyor. Yani birçok kişi, biz tabii Türkiye Bursu olarak ne kadar öğrencilerin gelip ülkelerine dönüp ülkelerinde hizmet etmelerini istiyor olsak da ülkemizde kalan, çalışma hayatına atılan birçok öğrencimiz maalesef oluyor tabii,
evet,
ki.
Evet, var. Peki şimdi bu yarışma için isterseniz bir internet adresi yeniden verelim.
Tabii.
Daha detaylı bilgi alabilecekleri uluslararası öğrenci kent rehberi yarışması ile ilgili birazcık daha detaylı bilgileri aktaralım dinleyicilerimize.
Evet, turkiyebursları.gov.tr internet adresimizde başvurunun nasıl yapılacağına dair detaylı bir rehberimiz mevcut. Oradan gerekli bilgiler temin edilebilir.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Bizlere konuk olduğunuz için yine başka projelerle sizi stüdyomuzda ağırlamak isteriz. Bugün için çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür
geldiğiniz
ediyorum.
İçin.
Çok sağ olun.
Siz de sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Koordinatörü Sayın Ramazan Coşkun bizlerle birlikte Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Aşk ateşi yanar yanar söner mi? Gönül yarası bir gün geçer mi? Öyle sevdim içim dışım ener. Dur bakalım, döner belki. Bekledi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Thank you. başını alıp kaçıp giderse, olur da bir gün beni terk ederse. Hangi dağda ölürüm bilmem, bilinmez. Gitsin bakalım, kolay söyle. Bekledi gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bebeğim beni ne çok severdi. Ruh ikizim canım derdi. Ne oldu şimdi, bu aşk böyle biter mi? Dur bakalım, döner belki. Bekle dedi gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Kimse ölmedi, ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi.
...15.26... Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Alaaddin Kirazcı var telefon attığımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkürler. Hoş bulduk.
Evet, Sayın Alaaddin Kirazcı, atalık tohumlarla üniversite kampüsünüzde şehir bahçesi yapıyorsunuz ve buradan yetiştirdiğiniz sebzelerden elde ettiğiniz o evladiyelik tohumları dağıtıyorsunuz.
Evet.
Sanata ve şehir yaşamına farklı bir anlayış, farklı bir bakış açısı getiriyorsunuz. Ekoloji ve sanatla bu bağı nasıl kurdunuz efendim?
Aslında iki farklı alan gibi gözüküyor. Fakat dünya sanat tarihi içerisinde baktığınızda 1960'lardan itibaren gelişen bir akım. Yani dolayısıyla bu akımın bir parçası olmuş gibi bir durum var. Şimdi sanatçılar biliyorsunuz her zaman için yani topluma yakın olma eğilimindedirler. Farklı bir farklı ve alternatif bir etki uyandırmaya çalışırlar. 2009 yılından beri de ben yani sanatçı olma kişiliği zaten hani var. Etkinliklerimi yapıyorum bir heykeltıraş olarak ama ekolojinin hani benim sanatımın içine girmesi 2009 yılından beri mümkün oldu. İlk önce hobi bahçesiyle başlayan bir etkinlik. Benim şehirdeki insanın yaşamına yönelik dezavantajların, o yıpratıcı yönünün bilinçlenmesiyle birlikte bir farkındalığa dönüştü. Benim farkındalığım başkalarının da farkındalığını geliştirebilir miyim acaba düşüncesiyle, sorusuyla alternatif bir eyleme dönüşmüş vaziyette.
Peki nasıl oldu? Farkındalık çalışmalarının nasıl gittiği sonucuna vardınız? Çevreden nasıl eleştiriler geldi bununla ilgili?
Şimdi çok ilk başlarda çok anlaşıldığını söyleyemem doğrusu. Hatta heykel, yani organik heykel ismini verdim. Yani çok çok da ilgi olduğunu hani söyleyemem. Anlam vermesi insanların hem sanat camiasında hem de geniş seyirci kitlesinde bu tür aktiviteler çok fazla da çok fazla da anlam bulamıyor. Fakat sanatın şöyle bir yönü vardır. Anlam bulamasa da buna, hatta buna karşı bir tepki olsa dahi bu tepkiyi değerlendirir ve onun içerisinde yeşerir. Yani bir taraf, bir anlamda sanatçı bu yalnızlığı içerisinde bu hareket etme kabiliyetine sahiptir. Dolayısıyla benim için bu da anlamlı oldu. Yani bir anlamda bu şehir içerisinde şehir yaşamına, hem şehir yaşamına ekolojik anlamda karşı bir harekete, hem de sanat içerisinde karşı bir harekete dönüşmüş vaziyette. Bunun anlamı da şudur: heykelde genelde dikey bir anıtsallık önemlidir ya da dikme yapmaya yöneliktir. Bende ise bu yatay bir sanatsal eylem faaliyeti gütmektedir. Hani nedir? Şehir yaşamında sürdürülebilir bir bahçe yaratmanın dışında bu sürdürülebilir bahçeyi devam ettirme ve bunu insanlara, insanların bu gibi faaliyetleri yürütebilmesi için daha faydalı bir şeyler yaratma çabası içerisine girdim. Biraz daha açıklamak gerekirse, hani sürdürülebilir bahçe nasıl olur? Bu bahçede kompost yapımı, sadece hani bitki yetiştirip domates yetiştirip domatesin çekirdeğini performatif bir eylem olarak dağıtmanın dışında, sergilerde, değişik platformlarda, aynı zamanda bu şehir bahçesinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak toprak yapımı, yani kompost dediğimiz, bizim terminolojimizde kompost dediğimiz şeylere, tavuk beslenmesini ve son güncel olarak da arının, şehrin gizli arıları adlandırdığım bir projenin katılmasıyla da birlikte yatay bir şekilde genişleyen, hem sanatsal hem de ekolojik anlamda bir etkinlik şu anda.
Evet, ne güzel. Peki bu tohumları nasıl dağıtıyorsunuz?
İlk başlarda tabii postayla dağıtmaya çalıştım. Sonra baktım tek kişilik bir etkinlik olarak oldukça, evet, zaman alan bir şeye dönüştü. Çünkü şöyle bir şey vardır: heykeli yaparsınız, sergilersiniz, o süreç hani birkaç ay ya da bir yıla dağılabilir bir şekilde. Fakat sebzenin tohumunu dikmek, fide elde etmek, bu fidelerden tekrar tohum elde etmek için o meyveleri toplamak ve tohum elde etmek, bir de onları dağıtma süreci var. Mümkün olduğu kadar ben bu insanlara sosyal medyada ulaşmaya çalıştım ve dağıttım. Aynı zamanda kendi verdiğim bildirilerde, konferanslarda dağıttım. Bizzat kendi bulunduğum sergilerde dağıtarak insanlara bir şekilde ulaşmaya çalıştım. Fakat sonradan bu projeye katılan tavuk ve arıcılıktan sonra biraz tohum yetiştirme kısmı zayıf kaldı. İster istemez öbür tarafa enerjimi yönlendirmek zorundaydım.
Evet. Peki öğrencilerinizin bakışı nasıl?
Öğrenci aslında gençlerin doğaya olan ilgisi müthiş. Beni çok teşvik ettiler. Yardımcı olarak ben talep etmediğim halde bu projeye yardım eden birçok öğrencim oldu. Fakat şöyle bir şey var. Akademik çalışmalar içerisinde ekolojik, mesela ekolojik sanatın yer alması çok önemli bir adım olur. Yurt dışında bu adımlar var. Benim de bir şekilde buna el atmam gerekiyor. Yani ekoloji konusu sadece hani bir alanı, nasıl söyleyeyim, ziraat fakültelerini ya da biyoloji bölümlerini ilgilendiren bir konu olmaktan çıkmalı. Çünkü insanı, bizleri, hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konu. Bu iklim değişikliğiyle ve endüstrinin gelişimiyle birlikte epey yıpranmış bir doğamız var. Dolayısıyla her alandan buna, bu alanı değiştirecek, dönüştürecek, yenileyecek, gelişmesine katkıda sağlayacak etkinliklerin var olması gerekiyor. Ve sanat kurumlarında da bu ekolojik sanat adı altında dersler verilmesi mümkün. Dolayısıyla benim gelecekte eğitim programlarında böyle bir katkımda olabileceğini düşünüyorum. Öğrencilerin ilgisi süper. O konuda hiçbir çekincem yok doğrusu.
Evet, gerçekten muhteşem ekolojinin sanatla buluşması. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Alaaddin Kirazcı. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun efendim.
Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Alaaddin Kirazcı bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz tekrar konuğumuza ve yeniden müziğe dönüyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında.
Sonra yüzümü kırma. başlayan rüzgara birden çıktım bir aneden. Koşa koşa indim kumsala, acı acı sövdüm sonra yüzümü kır başlayan rüzgara.
Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkar tadı.
Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünden masal anlatıcısı sevgili Berfin Sıla Kepez bizlerle birlikte yine. Merhaba,
merhaba.
Hoş geldin sevgili Berfin. Evet, bugün yine Anadolu masallarını anlatacaksın bize. O güzel sesinle, o gülen sesinle, güzel anlatımınla. Ne anlatacağız bugün dinleyicilerimize?
Bugün Türk kültüründeki uçan atlar, yani tulparlar.
Evet.
Hatta tulparın bir masalı da var. Bugün bunu anlatacağım. Evet, Pegasus'u biliyoruz. Şimdi genç neslin daha çok bildiği unicornları biliyoruz. Ponileri biliyoruz.
Evet.
Ama acaba tulpar nasıl meydana geldi? Kanatları gerçekten var mıydı? Nasıl yok oldu? Renkleri nasıldı? Bunun hikayesini paylaşacağım.
Evet, Türk kültüründe atların yeri ve önemi tartışılmaz zaten ama tulparı ben de çok merak ettim. Bakalım kanatları var mıymış gerçekten?
Bakalım.
Tulpar masalını dinleyelim.
Masal başlıyor. Var varanın, sürsürenin, baykuşu çok viranenin, destursuz bağa girenin, hali duman demişler. Ah ne duman, ne duman. Yaşım 3 müydü, 5 miydi o zaman? Yediler yemiş, parayla biter her iş. Dediler, abdal gitme burada kal. Bana bir kız aldılar, nikah ettiler. Açtım bir duvak, baktım bir kabak. Ensesi telli, kurbağa belli. Sağlamdır yapısı, sağlıkla oturası. Elbet alır bir çocuk anası. Dediler ki bana, baban dünyaya gelmiş. Oraya saldırdım, buraya saldırdım. Bir beşik buldum, verdim müjdeye. Eve gittim. Babamı sarmışlar, sarmalamışlar. 30 urganla, 9 yorganla, 10 çuvalı gibi dayayıp koymuşlar. Annem dedi ki, kızım babanı salla. Ben de sallarken tıngır mıngır, anam düştü eşikten, babam düştü beşikten. Bir uyandım ki 3 gün 3 gece geçmiş. Bakalım bizim atlar neredeymiş? Çok eski zamanların birinde uçan atlar gökyüzünde dolanır dururlardı. Her biri birbirinden gösterişli, kanatları devasa. Ve Bu atlar bir ülkeyi çok severdi. Gelirler, giderlerdi, bu ülkeden hiç çıkmazlardı. Bu ülkede ise tombul bir padişah yaşardı. Masmavi cam gibi gözleri, iri iri hem de. Öyle severdi ki çocukları, atları, doğayı ve karısını. Günler böyle geçe dursun. Padişah haftanın belirli günlerinde atları bir araya toplardı ve çocukları üzerine oturtup gökyüzünü dört dolaşırlardı. İşte hayatta her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Bunu her masalda da söylüyoruz. Ve günlerden bir gün padişahın karısı hastalanmıştı. Hem de ölümcül bir hastalığa yakalanmıştı. Padişah bunun üzerine bir telaş yaptı ve ülkedeki büyücülere, cadılara, şifacılara kim varsa haber saldı. Ey ahali, karımı kim iyileştirirse ona sonsuz mutluluğu vereceğim. Bunu duyan cadılar, büyücüler, şifacılar bir araya geldiler, toplandılar ve kocaman bir kazan. Kazanın tepesine hep beraber baktılar. İçi bomboş. Acaba içine ne koysalardı? Önce biraz sevgi kattılar. Sonra biraz sadakat kattılar ve sağlık kattılar. Derken büyücüler koca kazanı karıştırdılar ağır ağır, karıştırdılar ağır ağır ve puf, kazan yok oldu. Bir baktılar ki kıpkırmızı, ip iri bir elma. Ama bu elmanın bir özelliği olmalıydı. Cadının biri kaptı elmayı ve az gitti, uz gitti, dere, tepe, düz gitti. Padişahın yanına geldi ve başladı söylenmeye. Padişahım, bu elma o kadar sihirli ki. Bu elmanın sapı altın sarısından. Ve siz bunu sarayın en tepesine asın. Güneş doğduğu zaman bu altın sarılı sap eriyecek ve tozları karınızın kalbine işleyecek. İşte o zaman bu hastalıktan kurtulacak dedi ve küplere binip gitti. İşte padişah inandı bu yalana ve elmayı aldı. Astı sarayın en tepesine. O gece aslında karısıyla geçirdiği son gece olmuştu. Sabaha karşı büyük bir umutla uyandı ki karısı gözlerini tamamen yummuştu. Padişah sinirlendi. Bu elmayı kim almış olabilir ki sarayın en yüksek tepesinden? Ve işte o gün ülkede büyük bir sessizlik olmuştu. Kimse bir şey bilmez, söylemez, anlatmaz olmuştu. Padişahın karısını tabuta koydular ve uzak diyarlara götürdüler. Padişah o kadar sinirlendi ki bunu yapsa yapsa tulparlardan biri yapmıştı diye düşündü. Ve işte o gün sarayın bahçesine bütün tulparları çağırdı, davet etti. Tulparlar gökyüzünden ağır ağır indiler yeryüzüne doğru ve bahçede dizildiler. Ama tuhaf bir hava vardı. Padişah olduğundan daha üzgün ve çok daha sinirliydi. Padişah sordu. Ey tulparlar, bu elmayı kim çaldı? Çalmak size yakışır mı? İşte o gün kimse ses edemedi. Ve bazı atlar elmayı kimin çaldığını biliyorlardı. Ama söyleyemedi. Ve o atlar o gün kapkara kesildiler. Padişah anlamıştı. Ve bazı atlar da elmayı kimin çaldığını biliyorlardı. Ama İki arada bir derede kaldılar, söyleyemediler. İşte size bir sır vereyim. O günde o atların rengi kahverengiye çaldı. Padişah anlamıştı. Bu işte bir iş vardı. Artık eskisinden daha da emindi elmaları tulparlardan birinin çaldığına. Ve bazı atlarınsa hiçbir şeyden haberi yoktu. Onlarsa o gün masumiyetlerinden renklerini kaybettiler ama beyaza çaldılar. Bembeyaz kesildiler. İşte o günden beri artık atlar cezalandırılmıştı ve padişah bir hamlede atların kanatlarını kesmişti. Artık atların rengi eskisi gibi de değildi. Ama o günden sonra insanoğluyla atların arasında öyle sıkı bir bağ olmuştu ki. Artık gökyüzünde değil, yeryüzünde savaşlardan barışlara, insanoğluna hizmet etmişti. Ve en özel, en duygusal bağ da insanoğlu atla hissetmişti, keşfetmişti. Ve yine son bir sır vereyim. Atlar birbirlerinin ağızlarını koklarlar. Değil mi? İşte bunun sebebi de o zamandan bu zamana. Acaba elmayı hangi tulpar yemişti?
Evet. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Berfin Sula Kepez. Ben büyük bir zevkle dinledim. Mutlaka bizi dinleyen dinleyicilerimiz de aynı zevki almışlardır diye düşünüyoruz. Daha ne güzel masallarımız var. Anadolu masallarımız değil mi?
Evet, sadece Anadolu'dan da gitmeyeceğiz. Biraz renk katmak için bazen bir Afrika masalını anlatacağız. Ya da bir İran'dan bir masal anlatacağız. Bu şekilde çeşitli renklerde katmaya çalışacağım.
Evet. Haftaya yine birlikte olacağız. Masal başlıyor köşemizde. Teşekkür ediyoruz bu hafta içinde. Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünden masal anlatıcısı sevgili Berfin Sıla Kepez bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz tekrar. Ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Bugün de bu haftada bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında görüşünceye dek her zaman olduğu gibi yine bir müzikle veda ediyoruz sizlere. İyi hafta sonları.
Güler günlerin ardından seni unutmak mecburiyetindeyim. Seni sevmeler cumhuriyetinde gözyaşlarım, gözyaşlarım kafiye olsun diye değil. Özle özleye kavuştuk birbirimize, birbirimize vitaminler, moraller verdik. İçimizdeki şeytanlara zülfikarlarla saldırdık. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Mecburiyetindeyim. Seni sevmeler cumhuriyetinde senin dulun, benim kulum. Kafiye olsun diye değil, özle özle kavuştuk birbirimize. Birbirimize vitaminler, moraller verdik. İçimizdeki şeytanlara zülfikarlarla saldırdık. Gözyaşlarımızı bitti mi sandım? Gözyaşlarımızı bitti mi sandım? Gözyaşlarımızı bitti mi sandım?
Sesleri.